Ayrım 4.
Eski yapıtları inceleyici nitelikteki tarihin durumu da anıtçı tarih görüşüne yakındır. Onu da daha çok eskiye düşkün olanlar benimser. Belli bir alanda bu iki tarih anlayışı kaynaşır, karışır. Yine de tarihin yaşamla ilgisini, ilişkisini koyar ortaya. Tarih insanı sanır, uygulamaz bu konuda. Geçmişi öğreten, geçmişte olanlara geleceğe aktaran bir bütünlük içinde sürer gider. Geçmişi öğrenme konusunda üç tarih görüşü de birleşiverir. Bu alanda her insan, her ulus amaçlarına, güçlerine, belirtimlerine göre geçmişin kesin bilgisini gerektirir. Bu bir bakıma anıtçı, bir bakıma eskiye düşkün, bir bakıma da eleştirici tarihtir. Böyle bir benimseme, geçmişe yönelme onu oluşumlarını ayıklamadan olduğu gibi öğrenme, saklama anlayışı, bir çağın bir ekinin yani kültürün bir ulusun tarihle olan doğal bağlantısıdır. Dipnot 1 tarih üzerine sayfa 36. Bundan çıkan sonuç şudur. İnsan bireyi gibi insan toplulukları da geçmişe karşı, geçmişte olup bitenlere karşı içten bir ilgi, bir eğilim duyar. Onları öğrenmek, yorumlamak, değerlendirmek ister. Bu ilgi, bu eğilim insan tekinin toplumun düşünce yapısında vardır. İnsan tekini toplumu bu eğilimlerden koparmak, uzaklaştırmak elde değildir. Ancak bu eğilim bir tarih görünüşü, bir toplum olayı olmaktan öteye geçemez. İnsanı geliştirmez. Uygarlığı yaratan güçlerin ilkelerini, özlerini anlama kolaylığı sağlamaz. Tarih oluşunun derinliğinde, geçmişe açılan gelişmelerin doğrultusunda insan geri yöndükçe, evreni kuşatan oluşlar akışının kaynağına doğru yürüdükçe umulmadık bir boşlukla karşılaşır. Tarih insan gözünde sonsuzlaşır, açılır, evren genişler boyuna. Ortada oluş eylemi dışında bir nesne görünmez artık. Evren oluşumlarının büyüklüğü, sonsuzluğu içinde insan bireylerinin küçüklüğü çıkar ortaya. Ürker insan kendi varlığının cılızlığı karşısında, şaşırır, geçer kendinden. Özünden uzaklaşır. Daha doğrusu gerçek ortaya çıkınca yaşam yok olur. Burada yok olan yaratıcı eylem değil, insanın sınırlı yaşamıdır. Belli bir yere çakılıp kalan, tarih dışı olan insanın yaşamı söz konusudur. Yoksa yaratıcı eylem ne durur ne de yok olur. O sürekli, kesintisiz bir akış olarak kendini sürdürür boyuna. Tarih varlığı olma, yaratıcılığı, başarıyı gerekli kılıyor. İnsanı tükenmeyen, kesilmeyen bir oluş eylemine doğru itiyor. İşte gerçek tarih bu eylemle başlıyor. Bu eylem, bu yaratıcı güçler birikimi tarihi olarak anlam kazanıyor. Böylece tarih bir yaratma akımı niteliğine bürünürken, başarılı insanın çevresinde bir oluşumlar ortamı doğuyor. Bu ortamda büyükle tarih gerçeği kaynaşıyor, birliğe varıyor. Tarihi yapan insan, kendi varlık ortamında kendi kendisiyle çatışma içindedir. İnsanın dışı ile içi, dışa dönük sığ varlığı ile içe dönük özü yapan gerçeği sürekli bir çekişmeye girer. Güçlü insan kendini yaratmaya doğru iten güdülerinin özünde doğurucu, var edici bir erkle donanır. O erk onun özünden fışkırır, eyleme atılmasını sağlar. Bu eyleme atılımla tarihi başlar güçlü insanın. Tarihi taşır güçlü insan. Bir yerde tarih olur. Yığınlardan pek çoklardan ayrılır. Çağında kendini yalnız bulur. Kalabalıklar, yığınlar silinir gözünün önünden. Evrenin enginliğinde bağımsız, tek başına bulur kendini böylesi bir insan. Nietzsche böyle bir insan anlayışıyla bağdaştırır tarihi. Büyüklerin, yaşamın akışı içinde güçlülerin başarısı olarak görür. Ona göre tarihi yalnız güçlü kişiler taşıyabilir. Tarih güçsüzleri büsbütün siler atar. Dipnot 1 tarih üzerine sayfa 50. Güçlü kişi çağını aşan, yığınların çok mu çok üstünde, yücesinde olan bir doruktur. Tarihi anlayan, değerlendiren, geçmişi yorumlayan, çağının karanlıklarını, insanlarını, bilimini, bilgisiyle, yaratıcı erikliğiyle aydınlatan kimsedir ancak. Tarihin kuşattığı geçmişi anlamak, yorumlamak için insanın önce çağının yücelerini, geleceği yaratanlarını bilmesi, kavraması gerekir. Geçmiş kendi kapalı ortamında kaldığı sürece anlaşılamaz. Bir tarih varlığı olarak açıklanamaz, yorumlanamaz. Geçmiş belli bir sınır içinde çağa doğuran güçler birikimi olduğu için ancak çağın yüksek gücünden kalkarak geçmişi yorumlayabilirsiniz. Dipnot 2 tarih üzerine sayfa 62. Bu durumda geçmişi anlamak, yorumlamak da çağını aşan onun yüksek bilgi doruklarından biri olan kişinin işidir. Çağın yüksek gücü denen büyük varlığı anlamak, kavramak için o nitelikte olmak gerekir. Tarih bir yaratma ürünü olduğuna göre onu anlamak, onu yaratıcı olmaya bağlıdır. Bu da güçlülerin işidir yalnız. Yığınların, kalabalıkların üstündedir tarih. Onu taşıdığı bu nitelik dolayısıyla ancak anlayan düşünen yazar. Dipnot 3, tarih üzerine sayfa 63. Nietzsche'nin burada anlayan, düşünen, sözleriyle anlatmak istediği güçlü insan, erkli insandır. Böylesi insan ise çağını aşan, geleceğe yaratıcı bir eylem olarak açılan, evrene açık insandır. Onu yığınlar, kalabalıklar anlayamaz, değerlendiremez. Onun önemi, değeri çağının ilerisinde, geleceğinde çıkar ortaya. Onun değerini, özünü ancak geleceğin yüceleri, erklileri, güçlüleri bilebilir, kavrayabilir. Tarih güçlülerin yaratmasıdır. Geçmişin bütün doruklarını, yaratıcı yücelerini, doğurucu erklerini kuşatan tarih bir takım dar görüşlü yaratıkların anlayacağı ölçüde sığ yavan değildir. Tarihin bir bütün olarak kuşattığı, içerdiği, geçmişin yargısını verme hakkı ancak geleceği yapmayı bilenindir. Dipnot 1, tarih üzerine sayfa 62. Burada Nietzsche, tarihi yazanı, geçmişin yargısını vereni, onun düşünce ürünlerini yorumlayabilecek durumda olanı koyuyor gözlerimizin önüne. Büyüklerin, yücelerin, çağını aşarak geleceğe uzananlarındır diyor tarih. Geçmişi anlama, yorumlama. Nietzsche'ye göre büyük değerler çağını aşan yüce yaratıcılar ancak gelecekte anlaşılır. Onlar geleceğin bilincini bugünden aydınlatır. Bu yüzden geleceği yapan kavrayabilir geçmişi. Bugün bizim geçmiş dediğimiz zaman süresi de ondan önce yaşayanlar için bir gelecekti. Bugün geleceği yaratanlar gelecekte geçmiş olarak yorumlanacak. Öyleyse üç boyutlu zaman akışı yaşayan bir yaratıcı güç, bir erkli kişi geleceği yaratabildiği ölçüde geçmişi de yorumlayabilir. Bunun dışında kalanlar için tarih bir öyküler yığını şu böyle demiş, öteki böyle söylemiş gibi dedikodular dizisidir. Gerçek tarihin bunlarla ilgisi yoktur. O bir yaratmalar akışıdır. Çağlara birbirine bağlayan büyük doruklar dizisidir. Nietzsche 3 bölüme ayırdığı tarihte elde bulunanla yetinen tarihi belgeler üzerinde çalışan bir bilim dalı olmaktan kurtarma yerini gidiyor. Tarihin çok yüksek bir bilinç ürünü olduğunu sürüyor ileri. Ona göre tarih olayları değil yaratıcı, doğurucu eylemleri, o eylemleri gerçekleştirenleri, çağlarını aşarak geleceğe ışık tutanları konu edinir. Tarih bir araştırma alanı olmaktan çok yaratma, var etme ortamıdır. Oluştur, ortaya koyuş ilkesidir. Daha doğrusu tarih başarılar eylemidir. Sürekli doğurmalar yapan, ileriye doğru tükenmeyen atılımlar gösteren bilinç ürünüdür. Tarihin konusu evrene aydınlık getiren, çağların bilgi ortamında yoğrula yoğrula örnek insan niteliğini kazananlardır. Kendi çağında da günümüzde de okutulan tarih gerçek tarih değildir. Onu günlük olayların, davranışların bir aktarıcısı olmaktan kurtarmak, kendi varlık koşulları altında yerine oturtmak, yaşam için yaratıcı özünün yararlı olabileceğini ortaya çıkarmak gerekir. Tarih yaratıcı, yapıcı, geliştirici, ilerletici, çağların örnek insanlarını tanıtıcı olarak alındığı sürece yaşam için yararlıdır. Geçmişte olup bitenleri, savaşları, kırıp dökmeleri, yakıp yıkmaları, insanların birbirlerini yiyişlerini bir başarı örneği olarak nitelemeleri, sığ, anlam derinliğinden yoksun, aktarıcı bir görüşle değerlendirildiği sürece yaşam için yıkıcıdır, kötüdür. Yaşam için yararlı olan tarih ekin oluşumlarını, çağdan çağa aydınlık saçan yaratış ışınlarını koymalı ortaya. Tarih, derin, anlamlı, eyleme, atılıma, yaratmaya itici olmalı. Böyle bir tarih, böyle bir tarih görüşü 19. yüzyıl öncesinde yoktu. Tarih, işlediği konulara göre siyasal tarih, sanat tarihi, felsefe tarihi, dinler tarihi gibi değişik adlar alıyordu. Nietzsche için bunlar gerçek tarih değildir. Öze değil, yüzden oluşlara bakar. Onları yorumlamakla yetinirler. Böyle bir tarih insan düşüncesini geliştirmez. Ona elle tutulur bir yarar sağlamaz. Yalnız insanı eğlendirir. Ona bir öykü tadı verir. Boşuna gün geçirmesine, sığ, anlamsız kalmasına yol açar kişinin. İnsan anlayışı. Nietzsche'nin yazılarında, düşüncelerinde ana konu insandır. Avrupa düşüncesinde onun yeni sayıldığı yanı da bu insan üstüne eğilmesi, insanı sürekli olarak işlemesidir. Ancak Nietzsche'nin insanı alışılagelen felsefe çığırları içindeki insana benzemez. Bütün felsefe çığırları insana bir bilgi varlığı olarak bakar. İnsan taşıdığı bilgiden, felsefeye konu olan başarılarından ötürü insandır. Geleneksel felsefe akımları içinde insan evren düzeni içinde bağımsız bir varlık olarak alınmaz ele. Dolayısıyla bakılır insana. Onun bir varlık olarak evrende kapladığı yer, önemi, varlık bütünü, varlık düzeni, bilgileri ilgilendirmez. Bu yüzden insan ya toplumsal bir yaratıktır, ya düşünen bir varlıktır, ya bilgi varlığıdır, ya da araç yapan, felsefe yapan bir varlıktır. İnsan bu değişik görüşler içinde bir bütün değildir, bağımsız bir konu değildir. İnsan evrende taşıdığı yetenekler, Tanrı ile olan bağlantısı, dinle ilişkisi yüzünden de ele alınır. Kilise, insanı tapınan, yalvaran, suçlanan, suçlardan kurtulması için Adem ile Havva'nın yaptıklarını yaşadığı sürece göz önünde tutması gereken, ağlayan, Tanrı karşısında boynu bükük bir varlık olarak görür. Ona göre insan uçuruma atılmış bir suçludur, Tanrı'nın bir yaratığıdır. İstemi, bağımsızlığı yoktur. Onun yapması gerekenler daha önceden Tanrı istemiyle belirlenmiştir. İnsan evrende bir sorumluluklar varlığıdır. Varlığının sınırları, yeteneklerinin boyutları, gelişim çizgileri bellidir. Nietzsche, insan için böyle düşünmez. Onun düşüncesinde insanın içinde bulunduğu yaşam doğurucu, yeniden yaratıcı, ortaya koyucu güçler birikimidir. İnsan da bu sürekli birikim içinde belli bir yeri, belli bir atılımı olan istem varlığıdır. Bir yüce istemdir insan. Kendi kendisiyle sınırlıdır ancak. Evren düzeninde oluşumun, sürekli atılımların kaynağından fışkıran, boyuna yaratan, örnek olan, etkileyen, etkilenen bir varlıktır. Kendi kendisiyle sınırlı olan insan kendi dışına çıkamaz. Nereye gitse, nerede bulunsa kendi kendinin içindedir. Kendini geliştiren, gerçekleştiren eylemlerinin akışı içindedir boyuna. İnsan kendi kendinin sürekli bir tarihidir. Hayvan tarih dışı, yalnız şimdinin içinde yaşayan bir varlıktır. Tek zamanlıdır, tek boyutludur. İnsan ise üç boyutlu bir zaman akışı içindedir. Tarih varlığıdır. Kendi tarihinin örgüsünü dokuyan ipliklerle sınırlıdır. Onun kendi kendini aşamaması, kendi kendinin dışına çıkamaması bu yüzdendir. İnsan ne yapsa, ne eylese yine kendidir. İyiliği de, kötülüğü de yine kendinindir. Kendi üstünde bulunan, kendini sınırlayan, boyunduruk altına alan bir gücün, insan üstü bir yetkinin yönetimi buyruğu altında değildir. İnsan kendi yaptığı, kendi ettiğidir. Bir atılım varlığıdır insan. Geleceğe, çağının ötesine yaşadığı çıkmak yol açar. Üstüne çıkmak için atılımlar içindedir durmadan. Onu bu sürekli atılımlardan koparamaz, atamaz kimse. İnsan kendi kendinin alın yazısıdır. İnsan için başarı zamanın ötesine, çağının ilerisine geçmekle başlar. Nietzsche bir yazısında kendisi için, "Ben kendim bile şimdiki zamanın bir çocuğu olarak zamana uymayan denemelere girişiyorum." demekten kendini alamıyor. Tarih üstüne yazdığı bir yapıtın ön sözünden alınan bu bölüm, onun düşünen, denemelere girişen bir insan olarak ne denli bir atılım içinde olduğunu gösteriyor. İnsan Nietzsche için varlığın, evren bütününün özü anlamıdır. Evren insanla anlam kazanır, kendini aydınlığa çıkarır. İnsan yaşayan, eylemlere girişen, derin derin düşünen, sezen, duyan, belli bir anlam çizgisi üzerinde davranan, ilerleyen, yorumlayan, kızan, sevinen, korkan, belli davranışlar karşısında gülen, acıyan, gereğinde anlamlı olarak öfkelenen bir varlıktır. Bütün bu değişik, çelişik oluşumlar insan varlığının sınırları içinde gerçekleşir. Bu yüzden insan belli bir araştırmanın, düşüncenin, inceleme eylemenin, bir felsefe çığırının konusu olmamalı. İnsan kendi davranışlarının, eylemlerinin bütünü içinde anlaşılması, kavranması gereken bir varlık olarak alınmalı. İnsan kendini ortaya koyduğu tutumları, eylemleri içinde bir bütündür, bir oluşum varlığıdır. Onun içinde bulunduğu sürekli değişimler, çelişkilere varan başkalaşmalar anlaşılmasını güçleştirir, sınırlarını genişletir. Bu yüzden onu belli bir anlam çizgisi üzerinde olduğu gibi kalan, bir yerde duran bir varlık gibi incelemek, sınırlı bir inceleme konusu yapmak elde değildir. İnsan çağının eylemleri ortamında gün ışığına çıkan bir varlık olduğu için onun anlaşılması, açıklanması çağını anlamaya, çağının eylemlerini bir anlam bütünlüğü içinde kavramaya bağlıdır. Sözün kısası, insan kendi eylemleri, atılımları içinde vardır. Eylemler, atılımlar, davranışlar belli bir yerde, belli bir sayıda durmadığı, sınırlanmadığı için insan da onlar arasında karmaşık bir varlıktır. Ancak onun karmaşık bir varlık oluşu dağınıklık, düzensizlik anlamına gelmez. O düşünen, davranan bir varlık olarak iç içe geçen, birbirinden kopmayan, birbirini sürdüren bir örgü karmaşıklığıdır. İnsan bu karmaşıklığı içinde kendi eylemlerinden kurulu bir bütündür. İnsanın anlamı da bu bütünün içindedir. Nietzsche'nin insanı evrenin anlamıdır. Evren sonsuz zaman akışı içinde en büyük yapıtı olan insanı ortaya koymak için sürekli bir yaratma eylemine girişmiş, elindeki özlü hamuru yoğurmuş, sayısız denemelerden sonra insanı ortaya koymuş. İnsanın ortaya konuşu, yaratılışı yolunda bunca alnın teri döken evren, sayısız örnekler yapmış gerçek insanı buluncaya değin. Bu yüzden insanı evrenin emeğidir, alın teridir. İnsan hayvanla üst insan arasına girilmiş bir iptir der Nietzsche, Zerdüşt'ün ağzından. Bu sözler insanın iki varlık türü arasında ne denli gerekli bir bağ olduğunu, ne denli özlü bir nitelik taşıdığını koyar ortaya. Eski felsefe çığırlarında olduğu gibi bir erdemler varlığı da değildir insan. Kötülükler varlığı da. İyi de kötü de insanla ilgili birer davranış türüdür. İnsanın bütünüyle yakından ilgilendirir. İnsanın önemi büyüklüğü kendisiyle ilgili varlıkların taşıyıcısı olmasında değil, onun köprü olmasındadır. İnsan bu köprü oluşuyla iki varlık bütününü birbirine bağlar. İkisi arasında en önemli varlık bağını kurar. Bu bağ kurma durumu insanın oluş sürecidir. İnsan onunla gerçeğini serer gün ışığına. İnsan eylemleri içinde kendi gerçeğini sürdürür. Onu anlamak eylemlerini kavramakla olur. Yoksa insan eylemlerinin davranışlarının dışında ortamından soyularak anlaşılamaz. İnsan eylemlerinin özünde ondan bir bölüm vardır. Bu bölüm insandan kopan eylemlerinin anlamına gelmez. En küçük bölüm bile insan bütününü kuşatan bir özlü anlamı içerir. Nietzsche için iki insan vardır. Bunlardan biri yaratıcı, eylemde bulunucu, geleceğe açılıcı insandır. İkincisi onun pek çoklar dediği günlük davranışlarla sınırlı, yasalara, erdemlere, geleneklere, aktüre, ilkelerine bağlı insandır. Bu ikinci insan bir kalabalık insanıdır. Bir yığın varlığıdır. Önemli olan çağına yorum getiren insan ancak yaratıcı insandır. Yaratıcı insan sürekli bir eylem akışı içindedir. Bütün atılımları, davranışları, çabaları doğurucu, yaratıcı bir nitelik taşır. Böyle bir insan çağının anlamıdır, ışığıdır. Geleneklere, onlarla sınırlanan, kesin geçerlilik kazanan bir takım değişmez kurallara bağlanmak insan için taharet ışık almaktır. Atılımdan, yaratıcı eylemden uzaklaşmaktır. İnsan bu yaratıcı gücüyle geleneklerin bağlarından, değişmez kurallarından kurtulur, evrene açılır, bağımsızlık kazanır. Bütün gelenekler, görenekler, geçmişten birer değişmez ilke olarak alınan nesneler insan için yıkıcıdır, gerileticidir. Yaratıcı insan için belli bir nesneye, değişmeyen bir geleneğe bağlanmak, göreneklerin örümcek ağında yaşamak yığınının, sürünün içinde kalmak, bir yere çakılmaktır. Geleneklerin, göreneklerin değişmezlik kazandığı bir yerde yaratıcı insanın yeri yoktur. Belki de yaratıcı insanlar pek az olduğu için yığın insanların sayısı çoktur. Geleneklerin yükü ağırdır. İnsan geçmişten gelenlere bağlandığı sürece yaratıcı, geliştirici güçten yoksun kalır. Çevresiyle sınırlanır. Geçmişten olduğu gibi aktardıklarıyla bağımlı olur. Böyle bir durumda insan özgürlüğü ortadan kalkar. İnsan tarih dışı bir varlık, bir nesne niteliğine bürünür. Ereği, amacı, niteliği ne olursa olsun insan buyruklara uyan, onlarla yönetilen bir varlık olduğu sürece özünden, insanlığından yoksun kalır. İnsan için buyruk değil, istem bağımsızlığı geçerlidir. Belli bir ilkeye bağlı kalan, verilenle, geçmişten gelenle, kendisine aktarılanla yetinen insan, yaratıcı değil yığın insanıdır. Kalabalıklar varlığıdır. O yalnız bir taşıyıcıdır. Bir araba niteliğindedir. Başkalarıyla sınırlıdır. Özgürlüğü yoktur. Yığın insanı kalabalık insanıdır. Kendi kendine yetmeyen insandır. Hep başkalarının varlığı ile bağlantılıdır. Onun bütün eylemleri, davranışları daha önceden belirlenen sınırlara çizilen bir düzeyde geçer. Böyle bir insan gelenek insanıdır. Geleneklere bağlanmak, onları sürdürmek insan için tutarlı, yararlı bir yol değildir. Nerede aşırı ölçüde geleneklere, göreneklere, geçmişten gelenlere bağlılık, dört elle sarılma varsa orada yaratıcılık, gelişim, evrene açılma, geleceğe uzama, geleceği yapma çabası yoktur. Nietzsche'nin insan anlayışı en açık örneğini üst insan kavramında bulur. Üst insan, çağını aşan, evreni kuşatan, büyük, sonsuz, tükenmeyen bir yaratıcı güçtür. Evrenin anlamıdır. Yeryüzünün anlamı olacaktır. Zerdüşt'ün ön deyişinin üçüncü kesiminde bulunan bu sözler, Nietzsche'nin insandan, özellikle üst insandan ne anladığını ortaya koyan en kesin yargılardır. Bütün yaratıcılığın, çağını aşmanın, geleceği yaratmanın tek örneği olan üst insan, yığınların içinden fışkıran, çevresini aydınlatan, gelecek kuşaklara ışık tutan bir aydınlık kaynağıdır. Bir şimşektir. Üst insan baştan başa bir istem birikimidir. Yaratmak, evreni aydınlatmak, çağdan çağa sıçramada yoğunlaşan bir güçtür. Çağlar üst insanın ortaya çıkması için bitmez tükenmez doğum sancıları çekerler. İnsan yığınları geçmişten geleceğe doğru azgın bir koşuya, bir yarışa koyulurlar. Bu koşuda yığınlar pek çoklar yolda kalır. Yarışı sürdüremezler. Yalnız üst insan ulaşır ereğine. O kazanır yarışı. İşte üst insan bu baş döndürücü koşuyu kazanan, istenen ereğe tek başına ulaşandır. Üst insan sonsuz bir hızdır. Bir ileri atılımdır belli bir anlamda. Üst insan yığınların, kalabalıkların tükendiği, eridiği yerde çıkar ortaya. Evren üst insanı ortaya koymak için bütün gücünü tüketir, yığınları, kalabalıkları yer bitirir. Bir yontucunun gerçek yapıtını ararken büyük bir mermeri yontuşu, yonga yonga kırıp döküşü gibi doğa da üst insanı biçimlendirmek için büyük kalabalıkları, yığınları öylesine yontar durmadan. Büyük toplumlar üst insanı yaratmak için doğanın elinde birer yüce mermerdir. Üst insanın ortaya çıkışı birçoklarının batışını gerekli kılar. Nietzsche Zerdüşt'ün başında üst insanın ortaya çıkışını açıklarken ben batmak ve kurban olmak için ilkin yıldızların ötesinde bir neden aramayanları, günün birinde yeryüzü üst insana kalsın diye kendilerini yeryüzüne kurban edenleri severim diyor. Üst insanın yeryüzünde ortaya çıkışı, eyleme atılışı onun yoluna birçoklarının kendilerini adamalarına, onun uğrunda yok olmalarına bağlıdır. Burada üst insanın oluşması, gerçekleşmesi için evrenin ne denli insan tüketimi içinde bulunduğu anlaşılıyor açıkça. İnsan zamanın çocuğu, çağların yavrusudur. Onun yetişmesi insanın doğal yaşını aşar. Sınırsız bir zaman akışı içinde gelir üst insan yeryüzüne. İnsan kendi özündeki eksiklikleri, çelimsizlikleri görmeli, güçsüzlüğünü bir bütün olarak kavramalıdır. Bu da insanın kendi kendini anlamasına, yetersizliğini görünce küçümsemesine bağlıdır. Evrenin sonsuzluğu, doğanın yüce yaratıcılığı karşısında yığın insanı kendi güçsüzlüğünün bilincine varmalı, büyük görmemeli kendini. Kendi kendinden tiksinmeli, yetersizliğinin aşırı bolluğu karşısında kaçınmalı, soğumalı kendinden. Daha doğrusu insan kendi varlığının bilincine vararak kendi kendini yargılamalı, sınırlarını, yeteneklerinin aşamalarını tanımalı. İnsan istemi bunu yapmayı gerekli kılar. İnsanın belli bir ereği, belirli bir amacı olmalı. Çünkü insanın kendine bir erek sağlama çağı geldi. En yüce umut tohumunu ekme zamanıdır insanın. Bu sözler çağının içinde özellikle Nietzsche'nin yaşadığı, insan değerlerinin küçümsendiği bir çağda aydın kişinin neler yapması gerektiğini gösteriyor. İnsan bu geliştirici eylemden, ilerletici atılımdan usanmamalı, çalışmalı. Onun eylemde bulunması için yeterince gücü vardır, tükenmemiştir. Toprağı bu iş için yeterince verimlidir. 19. yüzyıl insanı çatışmalar içinde de bir bakıma, kendinden uzaklaşmış, sınır çizgilerine yaklaşmış bir durumdadır. Bu insanın son bir atılım yapması, kendini bulmak için çaba göstermesi, istemini var gücüyle bu yolda kullanması gerekir.